Merhaba, bugün 14 Mart, ben Faruk Çalışkan, Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Doğudaki komşularımızı konuşacağız bugün. Dağlık Karabağ işgalden kurtarıldıktan sonra Türkiye'nin Azerbaycan'la karadan bağlantısı konusunda yeni bir açılım doğmuştu. Azerbaycan ve Ermenistan devletlerinin ateşkes antlaşmasında Nahçıvan ve Azerbaycan arasında geçiş oluşturulması hükmü vardı. Nahçıvan malum Azerbaycan'a bağlı bir özerk cumhuriyet ve bizim de sınır komşumuz. Böylelikle Türkiye'den Azerbaycan'ın tamamına karadan ulaşma imkanı doğacak. Tabii bundan herkes memnun değil. Uluslararası ilişkilerde karadan bağlantı yakınlık doğurur. Zaten yakın olan toplumlardaysa yeni erişimlerin oluşması, teması ve dayanışmayı daha da arttırıyor. Bu podcast'ta konunun uzmanı Milli İstihbarat Akademisi öğretim üyesi Doktor Hakkı Uygur var. Katıldığınız için teşekkür ederim. Sovyetler Birliği dağılınca ortaya çıkan bağımsız Türk devletleriyle Türkiye yakın temas kurmak için büyük çaba harcadı. Zengezur koridoru Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayacak yeni bir imkanı doğuruyor ve galiba 35 yıldır ilk defa bu açıdan yeni bir paradigmadan söz etmiş oluyoruz, değil mi?
Kesinlikle öyle Faruk Bey. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu kara bağlantısı Türkiye için oldukça önemli. Ve Zengezur Koridoru adını verdiğimiz alan aslında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki 2020'deki savaşın sonucunda ortaya çıkan bir sonuç. Türkiye'nin şüphesiz zaten hem Kafkaslara hem Orta Asya'ya erişimi, karadan erişimi vardı. Ancak bu Nahçıvan üzerinden, Azerbaycan üzerinden olması Türk Devletleri Teşkilatı ile birlikte, bunun sunduğu kapasite ile birlikte düşündüğümüzde Türkiye için çok daha büyük imkanlar yol açıyor. Malum bugünlerde dünyanın her yerinde çok farklı küresel lojistik koridorlar konuşuluyor. Süveyş kanalındaki son gelişmeler biliniyor. Husilerin özellikle son saldırılarından sonra, 7 Ekim saldırılarından sonra. Yine Türkiye ve Irak'ın, daha çok tabii ki Irak devletinin projesi olmasına rağmen Türkiye'nin de destek verdiği kalkınma yolu projesi, yine Basra Körfezi'nden, Fav Limanı'ndan Türkiye'ye, Akdeniz'e kadar ulaşacak bir lojistik koridoru gündemde. Ama orta koridor dediğimiz Çin'den Avrupa'ya ulaşacak o koridorda da Zengezur üzerinden geçecek, Türk devletlerinden geçecek ve Türkiye üzerinden yine Avrupa'ya ve Akdeniz'e ulaşacak bir kara koridoru oldukça önemli. Türkiye bu sebepten dolayı destekliyor. Ermenistan ve Azerbaycan Zengezur koridoru ile ilgili farklı hukuki siyasi yaklaşımlara sahip. Henüz bu konu bir neticeye bağlanmış değil. İki ülke arasındaki müzakereler sürüyor. Ermenistan açıkçası işi biraz yokuşa sürüyor. Gerçekleşmesi çok mümkün olmayan şartlar öne sürüyor. Doğrudan bir koridor değil de Ermenistan toprakları üzerinde bayağı bir zikzak çizecek güzergahlar öne sürüyor. Burada ulusal hakimiyeti, egemenliği söz konusu olduğu gerekçesiyle koridorun transit olmasına izin vermek istemiyor. Bütün bunlar hala aşılması gereken sorunlar olduğunu gösteriyor. Ama dediğiniz gibi Ermenistan'ın yanı sıra İran'da özellikle bu koridordan çok memnun değil. İran'da farklı tehdit algıları var. Bu koridor olursa Türkiye'nin Asya'ya açılan kapısı olma özelliğini kaybedeceğini düşünüyor İran. Çünkü biliyorsunuz az önce de bahsettiğim gibi Türkiye'nin Kafkaslara ve Orta Asya'ya ve hatta Güney Asya'ya, Pakistan'a ulaşımı çok büyük ölçekte İran üzerinden.
Evet, tırlarımız doğu sınırımızdan yola çıktıktan sonra İran topraklarından geçiyor. Türkmenistan'a, Özbekistan'a, Pakistan'a kadar ancak İran'ı kullanarak gidebiliyor.
Kesinlikle öyle. Burada oturmuş bir rota var. İran bu tekel güzergah olma özelliğini kaybetmekten korkuyor açıkçası. Bu da çok normal. İran açısından bakıldığı zaman İran özellikle 79'dan beri gerek ideolojik tutumu sebebiyle gerek uzlaşmaz yaklaşımı sebebiyle birçok uluslararası projeden dışlanmış durumda. Buna enerji koridorları dahil, buna işte transportation dediğimiz nakliye koridorları dahil hepsinden İran bir şekilde uzak tutuluyor. Özellikle Batı baskısı dolayısıyla. Hatırlayın geçtiğimiz yıllarda, 10 yıllarda İran'dan Pakistan'a, oradan Hindistan'a gidecek bir doğalgaz boru projesi vardı, hattı projesi vardı. Bu da gerçekleşmedi Amerikan baskıları nedeniyle. Dolayısıyla İran benzer bir gelişmeyi yine 2020'li yıllarda da ortaya çıkabilecek ve sonraki 10 yıllarda az önce de bahsettiğim gibi Çin'den Avrupa'ya kadar ulaşacak bir koridordan dışlanma ihtimali düşünüyor, görüyor. İran'ın klasik İpek yolundan beri bu güzergahın ana rotalarından biri olduğu düşünüldüğünde tabii ki kuzeyinden geçecek böylesine büyük bir güzergahtan dışlanma ihtimali İran tedirgin ediyor.
Şimdi İran'la Türkiye ilişkileri 4 asrı aştı. 1600'lerde Kasr-ı Şirin Anlaşması'yla hep anlatılırdı bizim eğitim hayatımızda. Hep barış içinde yaşadık ama iki devlet arasında barış olması rekabet olmadığı anlamına gelmiyor. Kafkasya'da bu mesele nasıl bir noktaya evrilir size göre? Senaryolar ne olabilir?
Sizin de belirttiğiniz gibi Kasr-ı Şirin'den beri çok büyük sorun yaşamadığımız, en azından sınır anlaşmazlıkları çok cüzi olan bir ülke. Aslında bu ilişkinin tarihi malumunuz çok daha eski. Anadolu ve İran platformları arasında eski Yunan ve Pers imparatorluklarına kadar götürebileceğiniz yaklaşık Ağrı'dan, Kafkaslardan Basra Körfezi'ne kadar ulaşan bir jeopolitik var. Ve burada bu denge var. Bunun son dengesi işte Osmanlı-Safevi, Osmanlı-Kaçar dengesiydi.
Milletler farklı olsa da platoların rekabeti var yani.
Kesinlikle ve jeopolitik de kadar. Hani coğrafya kadar olduğu gibi. Buradaki devletler iddialı oluyor. Öyle söyleyelim. Etraflarını etkiliyor. İşte Kafkasları etkiliyor, Balkanlar etkiliyor, Anadolu, Doğu Akdeniz'i etkiliyor. Tarih boyunca bu böyle olmuş. Bu tesadüf değil. Ya parçalanıyorsunuz, küçük beyliklere bölünüyorsunuz ya da güçlü imparatorluklar çıkartıyorsunuz. İran ve Türkiye için de bu söz konusu. Son 400 yılda benzer serüvenler yaşadı iki ülke. Özellikle Batı'yla ve Rusya'yla olan ilişkilerini çok benzer tecrübelere sahip. İki ülkede 1920'lerden itibaren yeni rejim değişikliği yaşanıyor. İran'da biliyorsunuz Pehleviler iş başına gelirken Türkiye'de Cumhuriyet yönetimine geçiliyor. Ama buna rağmen bu iyi ilişkiler devam ediyor. Hatta Rıza Pehlevi'nin İran Şah'ın ilk tek ziyareti yurt dışı biliyorsunuz 34 günlük Türkiye ziyaretidir. Ve bunun görüntüleri de mevcut. Atatürk'le beraber Türkçe çat pat konuştuğu Rıza Pehlevi'nin görüntüleri var. Çok etkileniyor Türkiye'den benzer reformları. İran'da yapmaya çalışıyor. Hatta çok dillendirilmez Muharrem Zengezur koridorumuz. Nahçıvan koridorunda bir şekilde açılması aslında Rıza Pehlevi'nin Türkiye'ye yaptığı bir jesttir. Nahçıvan koridorunu Atatürk'ün büyük ısrarları sonucunda Türkiye'ye vermeyi kabul etmiştir.
Yani Türkiye Nahçıvan sınırından mı söz ediyoruz?
Kesinlikle oradan söz ediyoruz. Ağrı Dağı'ndaki bölge Van'daki belli bölgeyle bir toprak alışverişi yapılmıştır ve bu şekilde Türkiye Nahçıvan'a, Azerbaycan'a erişim sağlamıştır. O dönemde de aslında Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının Atatürk'ün bu jeopolitik bakış açısının ne kadar derin olduğunu fark edebiliyoruz. Dolayısıyla bu hep var ama rekabet her zaman var. Osmanlı'nın son döneminde de var. Özellikle Irak üzerine bizim ciddi rekabetimiz var. Cumhuriyet döneminde bu biraz azalıyor çünkü Türkiye biraz daha içe yoğunlaşırken İran yine bölgesel politikalarını Irak üzerine sürdürüyor ama Türkiye'nin Irak politikaları bu kadar iddialı değil o dönemde. Ama özellikle son dönemde Irak'ın işgalinden sonra benzer gerginlikler, benzer rekabetler artmaya başlıyor. Çünkü artık Türkiye de şunu fark ediyor. Siz bölgeye ilgisiz kalsanız bile bölge sizinle bir şekilde ilgileniyor. Bunu biz PKK olayında da gördük. Yani o sınır var diye orada terör örgütleri buradan geçmezlik etmiyorlar. O tarafta üstlenip size saldırıyorlar vesaire. Türkiye'de aktif oldukça bölgede, Arap Baharı ile birlikte bu Suriye'ye de yansıdıkça İran'da olan gerginlik de zamanla arttı. Bildiğiniz gibi bazı yerlerde Suriye'de özellikle 2013-2014'te iki tarafın desteklediği gruplar karşı karşıya geldi silahlı olarak da. Ancak sizin de o belirttiğiniz 400-500 yıllık kesintisiz tarih bilinci, iki devletin birbirini çok iyi tanıması, reflekslerini bilmesi bunun hiçbir zaman çok büyük bir siyasi kriz haline getirmedi. Ben hatırlıyorum 90'lı yıllarda biz İran'da öğrenciydik. Türk jetleri İran sınırında bulunan köyleri bombalamıştı. O zaman bile İranlılar hayatını kaybetmişti. Bu kriz bir şekilde diplomatik yollarla aşılabilmişti. Benzer şey Suriye'deki askerlerimize yönelik rejim saldırılarında meydana gelmişti. Dolayısıyla ben bu gerginlik zaman zaman yükselse de anlaşılabilir olduğunu, iki başkentin birbirini anladığını düşünüyorum. İtiraz ediyorlar, medya kampanyaları zaman zaman çok şiddetlenebiliyor. Hatırlayacaksınız belki Karabağ meselesinde Sayın Erdoğan'ın okuduğu bir şiir, Bakü'deki askeri törende okuduğu şiir Tahran'da büyük tepkilere yol açmıştı. Hatta o zamanın Dışişleri Bakanı Cevat Zarif Sayın Cumhurbaşkanı eleştiren bir tweet de atmıştı. Bu zaman zaman yükselir ama benim gördüğüm iki ülkede özellikle bu bahsettiğim benzer reflekslere sahip olmasından dolayı milli güvenlik tehditlerinin nereden geldiği konusunda kafaları net. Türkiye'de de bu son yıllarda daha da ortaya çıktı. Türkiye'de faaliyet gösteren darbe girişiminde bulunan terör örgütlerinin asıl itibariyle Batı menşeli, Batı'dan destek görmesi, Türkiye'ye yönelik çok ağır siyasi, ekonomik yaptırımların Batı'dan gelmesi bunun bir göstergesi aslında. Benzer durum İran için de söz konusu. Biliyorsunuz İran içinde de bir sürü İran terör örgütü olarak adlandırdığı gruplar var. Bunların bazıları ideolojik halkın mücahitleri gibi, bazıları etnik örgütler, Araplar, Beluçlar, Kürtler vesaire. Bunlar da benzer çevrelerden destek oluyor. Dolayısıyla iki ülke bu kolay olmayacak çünkü biliyorsunuz şu anda haritalar değişiyor. Yani biz burada konuşurken Rusya-Ukrayna cephesinde büyük bir savaş var. Her gün yeni makaleler çıkıyor. Acaba Çin-Tayvan krizi ne zaman bir savaşa dönüşür diye. Avrupa'nın artık bu savaşın bir parçası olduğunu görüyoruz, Ukrayna'daki savaşın. Dolayısıyla bölgesel haritaların yeniden çizildiği dönemde iki iddialı ülkenin bir yerlerde karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz. Önemli olan diplomasinin burada nasıl çalıştığı, bu ilişkileri nasıl yönetileceği. Ben İran'ın birçok tarihsel kodu sebebiyle, coğrafi imkanları nedeniyle bu Türkiye ve Azerbaycan arasındaki gerçekleştirecek projeleri son tarihte kabul edeceğini düşünüyorum. Bunu varoluşsal bir hayat tehdit görmeyecektir. Ancak dediğim gibi burada müzakereler önemli olacaktır. Karşılıklı diyalog konuşmak önemli olacaktır.
Geleneği olan devletlerin rekabetlerinde de doğal olarak vakar bulunuyor. Daha ağırbaşlı ama belli bir ısrarı da sürdüren bir rekabet görüyoruz. Tarihsel süreci anlattınız, 1920'lerden itibaren modernleşme iki ülkede de. Sonra 1979'da İran'da bir ideoloji değişikliği oluyor, devrim oluyor, İslam Devleti kuruluyor, İslam Cumhuriyeti kuruluyor. Bu noktadan sonra Irak'la hemen anında bir rekabet savaş haline dönüşüyor. Daha koltuğuna oturan yeni rejimin liderleri bir savaşla yönetime başlıyorlar ve İyi de dayandılar, yok olmadılar. Rejim kendini korudu bir şekilde. Benim demek istediğim, Irak'taki Amerikan müdahalesi işgalinden sonra İran'ın Irak'taki varlığı arttı. Ve Bağdat'taki merkezi hükümet üzerindeki etkisi seçimlerde bir sürü çok gergin, kutuplaşılmış ortam olsa bile İran etkisindeki siyasi ve silahlı örgütler bir şekilde varlıklarını sürdürdüler. Şimdi aynısı Kuzey Irak'ta da başka bir şekilde tezahür ediyor ve sizin makaleniz çok aydınlatıcıydı, Anadolu Ajansı'nın web sitesinde okuduk. Bu Irak boyutunu biraz inceleyebilir miyiz?
Dediğim gibi aslında Irak meselesi de doğrudan 79'da başlamıyor. Hatırlayacak olursanız İran ve Irak arasındaki 1975 Cezayir Anlaşması, Şattül Arab'ın paylaşılmasını öngören anlaşma devrim öncesiydi. O zaman da İran Kürt örgütleri, Barzani liderliğindeki Kürt aşiretleri destekleyerek Saddam Hüseyin'den, dönemin Baas iktidarından taviz kopartabilmişti. Ama 79'da devrim olup da İran'da bir merkezi otorite boşluğu olduğunda Saddam Hüseyin bunu kullanmak istedi. İran'ın Arap bölgelerini tırnak içinde kurtarmak istedi. Şattül Arap Anlaşması'nı değiştirmek istedi. İran'da öbür taraftan fırsattan istifade ederek devrimini ihraç etmek istedi. Çünkü biliyorsunuz ki Irak'ta nüfusun, Arap nüfusun büyük bir bölümü Şii. Ve Hümeyni, yine hatırlayalım, orada 15 yıl boyunca sürgün hayatı yaşamıştı Necef'te. Dolayısıyla Hümeyni'nin bildiği bir yer, İranlıların bildiği yer. İki tarafta fırsattan istifade savaş ettiler. Ama 8 sene, yüzyılın en uzun savaşı, konvansiyonel savaşı başladığı gibi bitti İki devlet arasında. Dolayısıyla iki tarafta ulaşamadı isteklerine. Ama burada bir temel atıldı. Neydi o temel? İran özelinde bakalım. Çünkü Saddam iktidarı düştü. Onu çok konuşmanın bir anlamı yok. Şii milis örgütlerle 80'lerin başından itibaren kurduğu ilişkiler bir şekilde yapısallaştı. Irak İslam Yüksek Devrimi Örgütü vardı. Ayetullah Hekim liderliğinde daha sonra bir bombalı saldırıda öldürüldü. Onunla başlayan ilişkiler, Bedir Tugaylarıyla başlayan ilişkiler gittikçe daha katmanlı hale geldi. Muktada Sadr'ın Ceşul Mehdi, Mehdi ordusu adıyla kurduğu, ki aslında Muktada Sadr İran'a çok yakın bir figür değildir ama bazen düşmanımın düşmanı dostumdur
son
olunca.
Son dönemde de zaten İran'ın etkisinin ortadan kalkması için
kesinlikle,
kelle koltukta mücadele
kesinlikle
etti.
Kesinlikle çok ciddi mücadele etti. Hatta şu anda siyasetten biliyorsunuz çekildiğini açıkladı ama bu çekilmenin tabii biz geçici olduğunu biliyoruz. Muktada Sadr gibi iddialı bir figürün, taraftarlarınca Mehdi olarak bile adlandırılan bir figürün, Sadr ailesi biliyorsunuz çok karizmatik bir aile, yüzyıllara dayanan bir geçmişi var. Dolayısıyla Muktada dönecektir ama demek istediğim, İran'ın bu ilişkileri işine yaradı. Amerika çekildikçe bu boşluğu İran doldurdu. Ama bu doldurmanın da kültürel, alevi sebepleri var. İran içinde çok üst derece siyasi liderler aynı zamanda Irak kökenli. Laricanileri alın örneğin, yani bunlar Irak kökenli. Dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda ölen Şahrudi vardı, çok üst düzey bir ayetullah, Irak kökenliydi. Bu geçişkenlik çok fazla. Çünkü az önce de değinmeye çalıştım, İran-Irak sınırını aslında bizim çizdiğimiz sınırdır. Yani Türk Devleti'nin Osmanlı döneminde çizdiği sınırdır. Ama o zaman da en büyük sorun yine İranlılarla arşivlere bakarsanız bu aşiret geçişkenlikleri, Atabat dediğimiz Şii mukaddes türbelerin yönetimi vesairedir. Dolayısıyla bu geçişkenlik olunca, yani hazır bir sosyoloji olunca bunu siyasete tahvil etmek çok zor olmuyor. İşgalle birlikte askeri alana çekmek de bunu çok zor olmuyor. İran çok ciddi destek verdi o dönemde bu örgütlere ve bu örgütler de iş başına gelince İran'la işbirliğini sürdürdüler. Ama eğilim de seziliyor. Irak'ta merkezi hükümet oturdukça, merkezi hükümette o koltukta oturan kim olursa olsun İran'a mesafe koymaya çalışıyor. Irak'ın ulusal çıkarlarını daha fazla gözetmeye çalışıyor. Biz bugün bu yönetimi Sudan hükümetinde de görüyoruz. Normalde Maliki'ye çok yakın bir siyasi figür Sayın Sudani. O şekilde iş başına geldi. İran desteğiyle de geldi ama Irak başka bir ülke, İran başka bir ülke. Ve çıkarlar her zaman o aynı olmayabiliyor. Ve sürekli Iraklı yetkililerin son hatırlayacaksınız Erbil saldırısını çok ciddi bir şekilde protest ettiler. Yani merkezi yönetimi, Şii liderler de etti. Yani sen Erbil'e neden füze saldırısı yapıyorsun?
İran'ı eleştiriyorlar. Çünkü saldıran İran.
Saldıran İran. Burada Mossad üssü olduğunu söylüyorsun. Böyle bir şey yok. Yani bir iş adamının türbesi. Hatta dediler ki ilginç. Yani İsrail'i bilmiyorsa yeni biz gösterelim falan. Hani Mossad var gerçekten ama merkezi burada değil. Dolayısıyla bunu da görüyoruz. Bu devam edecektir ama bir müddet sonra eğer dış müdahaleler sona ererse, eğer terör örgütlerinin varlığı, IŞİD biliyorsunuz son dönemde İran'ın yine Irak'a müdahalesi için müthiş bir imkan vermişti. Haçlı Şabi hatırlayın böyle kurulmuştu. Yani IŞİD saldırıları gelince Ayetullah Sistani bir fetva vermişti. Vatanı savunmak işte herkese farzdır, vaciptir diye ve herkes eline silah almıştı. Ama şimdi bu ortam normalleştikçe, Irak'ta normal bir devlet olmaya başladıkça komşularıyla ilişkileri güçlenecek. Biz bunu görüyoruz. Sudan hükümetinin Arap komşularıyla ilişkileri iyileştirmeye çalıştığını görüyoruz. Suudi Arabistan ve İran arasında arabuluculuk yapmaya çalıştığını görüyoruz. Türkiye ile ilişkilerine her seviyede, askeri, ekonomik, diğer seviyelerde, enerji seviyelerde güçlendirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla Irak'ın normalleşmesi herkesin faydasına, tabii İran nüfuzunun azalması anlamına gelecek. İran buna nasıl tepki verecek? İran içinde de malumunuz yine farklı gruplar var. İstihbarat Bakanlığı ayrı çalışıyor, Devrim Muhafızları Ordusu ayrı çalışıyor. Birbirlerine karşı operasyon yapabiliyorlar. Geçtiğimiz yıllarda hatırlayın Maliki'nin ses kaydını yayınladılar Devrim Muhafızları aleyhine. Dolayısıyla biraz karmaşık ilişkiler var. Ama benim gördüğüm bu süreç, bu çalkantılı süreç biraz daha devam edecek. Ve bu küresel, bu güç mücadelesinden, Amerika'nın çekilmesi, orta güçlerin yükselmesi dediğim süreçten bağımsız bir süreç olmayacak. Ama benim gördüğüm, Türkiye Cumhuriyeti'nin de böyle bir tecrübesi var. İran'ın da devrimle beraber her ne kadar kırıldıysa bu devlet tecrübesi büyük bir tecrübe. Önümüzdeki dönemde bir şekilde orta yolun bulunacağını düşünüyorum. Aksi takdirde çünkü bölgesel savaşın yayılma ihtimali var. Yani 7 Ekim'den sonra biliyorsunuz çok hassas bir süreç yürüyor. Gazze'de Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalar artıyor. Yani Yemen buna Husiler üzerinden müdahil oldu. Dolayısıyla aklı selimin sahip olması için devlet aklına tırnak içinde sahip olan ülkelerin daha sorumlu hareket etmesi gerekiyor.
Irak'tan kısaca biraz daha bahsedelim mi hocam? Şimdi Bağdat'ta bir merkezi hükümet var. Kuzey Irak'ta bir özerk yönetim var. Ama Bağdat'taki merkezi yönetimde artık bir devlet aklının oluşmaya başladığını, normalleşmenin oluşmaya başladığını söylüyorsunuz. Ama çok daha önceden istikrara kavuşmuş olan Kuzey Irak'ta bu sefer tersine bir gidiş mi var? İran şimdi burada ne yapıyor?
Tersine bir gidiş var, güzel bir benzetme, ama bunun da sebebi yine biraz daha o büyük resimde ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz Afganistan ve Irak neredeyse eş zamanlı olarak işgal edildi. Bir yıl arayla işgal edildi. Ve Amerika Afganistan'dan çıktıktan sonra olan resmi biliyoruz. Yani o çok acı görüntüler görmüştük, uçaktan düşen insanlar vesaire. Ve Amerika'nın kurduğu sistem bir anda yıkıldı. Yani sanki o 20 yıl yaşanmamıştı. O kapasite inşası, o siyasi gruplara destek, o STK'ların milyarlarca dolar para harcanması bir anda hepsi boşa gitti. Ordunun güçlendirmesi ve Taliban iş başına döndü. Şimdi Irak'ta da Amerika çekildikçe Amerika'nın dizayn ettiği bu yapı çatlıyor. Bu çok net görünüyor. Yani özellikle son dönemde Irak Federal Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlara bakarsanız Kürdistan bölgesinin özerkliğini tamamen ihlal eden adımlar atıyor. Bu muhtemelen bu süreçle devam edecek. Çünkü bu çok tırnak içinde yerli ve milli bir süreç değildi. Dışarıdan biraz empoze edilen bir süreçti. Yani burada hani kim haklı kim haksız o şeye girmiyoruz tabii ki. Yani Kürtlerin orada kendini kaderini tayin etme hakkı var mıdır yok mudur vesaire. Ama bu yerli bir güçten Irak halkının onay verdiği bir süreç sonucu oluşmadı. Biz bunu gördük. Yani referanduma Türkiye ve İran itiraz etti ama Irak Merkez Hükümeti de itiraz etti. Dolayısıyla bugün bu görülüyor.
Yani şu Amerikan tasarımının altını çizmek lazım. Biz Birinci Körfez Savaşı'nı kastediyoruz. Ondan sonra da 36. paralelin kuzeyine Saddam uçak uçuramaz dediğimiz tasarım bu. Kuzey
Kesinlikle
Irak'ta oluşan.
Öyle başlayan, işgalden sonra anayasal bir yapı kazanan, kurumlarını oluşturan, yurt dışıyla doğrudan ticari hatta askeri ilişkiler geliştirmeye çalışan bir yapı. Şimdi artık Irak merkezi yönetimi, buna da İran'ın tabii ki etkisi yoktur diyemeyiz. Çünkü İran uzun süredir Erbil yönetiminden oldukça şikayetçi. Benzetme yapmak açısından benim madem yazıma da referans verdiniz. Türkiye'nin Süleymaniye'den aldığı tehditlerin benzerini İran Erbil'den alıyor. Dolayısıyla İran'da bazen diplomasi yoluyla, bazen tehdit yoluyla, bazen bu gördüğümüz gibi füze saldırılarıyla bir şekilde cevap vermek istiyor. Tabii zaman zaman boşa da düşebiliyor. Çünkü dediğim gibi yani siz Mossad üssü diye bir yere vurduğunuz zaman kanıt göstermeniz gerekiyor. O binanın kapısında Mossad üssü diye bir şey yazmadığı malum. Bir iş adamının villası olduğu. Ama bu şu demek değil. İsrail orada aktif demek değil. Biz İran için de hatırlayın haberlerde sık görüyoruz. Falan nükleer tesise saldırı. Falan nükleer bilim adamı öldürüldü. Bunlara bir lojistik destek gerekiyor.
Evet. Yerde.
Yerde olması gerekiyor. Yine geçtiğimiz günlerde 4 tane Kürt genci idam edildi. İran doğrudan bunların Mossad operasyonuna müdahil oldukları için tutuklandığını ve idam edildiğini söyledi. Her ne kadar uluslararası örgütler bunların siyasi aktivist olduğunu öner sürse de. Dolayısıyla bu güç savaşları, gölge savaşları, hibrit savaşlar, istihbarat örgütlerinin, işte İsraillerin o ahtapot doktrini dedikleri şey, parça parça İran'a saldırı yapmak devam ediyor. İran'ın burada çok sık vurguladığı bir komşu bölge, Kürdistan bölgesel yönetimi. Onlar tabii ki bunu reddediyorlar. Ama şunu da kabul etmek lazım. Dağlık bir bölge. Çok fazla Erbil'in de hakim olmadığı bölgeler var. Bunu nereden biliyoruz?
Şimdi hocam önce şu Kuzey Irak'ı bir tarif edelim. 36. paralelin kuzeyine uçuşa yasak bölge ilan etti Amerika. Saddam oraya müdahil olamadı. Orada bir entite oluştu. Bu entite aslında bir koalisyondu. Süleymaniye tarafında Celal Talabani'nin, eskiden İran'la müttefik olmuş Celal Talabani'nin etki alanı vardı. Kürdistan Yurtsever Birliği. Erbil'de de Kürdistan Demokrat Partisi Mesut Barzani vardı. Bunlar aslında Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin, Kürdistan bölgesel yönetiminin koalisyondan oluştuğunu, bir uzlaşmayla oluştuğunu, aslında bunların, yani tabirimi maruz görün, can düşmanları olduğunu biliyoruz.
Kesinlikle öyle. Zaten biliyorsunuz Celal Talabani tarafından kurulan ve kayınpederi, ismini unuttum şu anda, kurulan Yurtseverler Birliği aslında Demokrat Parti'nin içinden ayrılma. Dolayısıyla o can düşmanlığı var. Bunlar daha seküler, daha solcu bir hareket. Belki Sovyet etkisi daha fazla. İran desteği Süleymaniye üzerinden önceden beri var. Süleymaniye ne kadar yine bizim kurduğumuz bir şehir sınır hattımız olsa da sonrasında İran'ın sınırına çok yakın olması dolayısıyla İran ciddi nüfuz altına giriyor. Bugün de bu şey var. Ama Kürdistan'daki, Irak Kürdistan'daki siyasi oluşumlar çok oturmuş yapılar değil. Yani zaman zaman Türkiye'de özellikle bu bölgeye kızıldığı zaman aşiret vurgusu çok yapılır. Gerçekten aşiret yapısı var. Yani bugün Erbil yönetimine bakın, soy isimleri hep Barzani. Yani tesadüf değil. Bunu neden söylüyorum? Çünkü burada bir kurumsal yapılaşma olmadığı zaman bunun ortadan kalkması çok mümkün. Bafil Talebani'ye bakın. Yine aileden bahsediyoruz. Siz son derece tırnak içinde ilerici, işte solcu, seküler bir yapı olarak ortaya çıkıyorsunuz. Ama aklınıza gelen şey öldükten sonra oğlum gelsin, yeğenim gelsin.
Soyadı, devamlılığı.
Damadım gelsin. Bu neye yol açıyor? Bu Yurtseverler Birliği'nde görüyor Süleymaniye'de. Goran gibi, yeni nesil gibi farklı hareketler ön plana çıkıyor. Zemin kaybediyor. Kürdistan Yurtseverler Birliği de Türkiye'de ilişkileri, Türkiye ile ilişkiler sorumlu, Erbil ile ilişkiler sorumlu. Bu sefer İran'a daha fazla yaklaşıyor. Merkezi yönetimdeki Şii gruplara daha fazla yanaşıyor ama kurumsal kimliği de gittikçe eriyor. Bu da çok net. Önümüzdeki dönemde böyle bir parti kalacak mı? Yoksa iç ihtilaflar iyice parçalanmasına mı sebep olacak? Zaman gösterecek. Ama Türkiye açısından önemli olan bu değil. Türkiye'nin ne Yurtseverler Birliği'ne ne Kürdistan Demokrat Partisi'ne böyle doğuştan açık çek vermesi veya düşman olması söz konusu değil. Türkiye kendi güvenlik endişeler açısından bakıyor. Ve PKK'nın özellikle Süleymaniye bölgesinde, Kandil bölgesinde üstlenmesi, hatta siyasi bir güç, askeri güç olmasının yanı sıra siyasi bir güç haline gelmesi Türkiye açısından kabul edilemez. Orada yeni bir YPG alanı Suriye'deki gibi kurulması. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde muhtemelen buraya operasyonlar yoğunlaşacak. Türkiye'yi daha fazla, daha aktif göreceğiz biz bu bölgede. Bu Yurtseverler Birliği'nin vereceği bir karar. Türkiye ile iyi ilişkilere sahip mi olacaklar yoksa PKK ile birlikte Türkiye'ye karşı mı olacaklar? Onların siyasi geleceğinde de etkili olacaktır bu karar.
Kafkasya'dan, Orta Asya'dan, Zengezur Koridoru'ndan başladık. Süleymaniye, Erbil'e geldik. Çünkü etkileşim çok güçlü bu bölgede. Yani bir yerde bir şey olanın öbür tarafla bir bağlantısı var. Kuantum dolanıklığı gibi bir durum var ve bunun da herhalde en şiddetlisini Gazze'de yaşananların sonuçları üzerinden göreceğiz. Demin bahsettiniz. Kısaca onunla kapatalım hocam. Nasıl bir senaryo beklenebilir?
Kesinlikle öyle. Bütün olaylar birbirleriyle çok bağlantılı. Yani geçtiğimiz günlerde biz Azerbaycan ve Erbil yönetimi arasında da bir takım diplomatik ziyaretler gördük. Birbirleriyle ilişkileri de var. Hepsi birbirleriyle bağlantılı. Afganistan da bağlantılı. Çünkü yakın coğrafyalar. Her ne kadar biz son yüzyılda ulus devletler çerçevesiyle düşünsek de ama dediğim gibi coğrafya öyle değil, tarih öyle değil, kültür öyle değil, etnisite bile öyle değil. Yani sınır çizdiniz diye akrabalar birbirinden ayrılmıyorlar, onlar akraba olarak kalıyorlar. Dolayısıyla Gazze evet kırılma noktası hep söylendi, bölgenin 11 Eylül'ü önemli kırılmalara yol açacak. İsrail açısından birçok anlatının sonu oldu. İsrail'in verdiği tepki İsrail'in bütün meşruiyetini yitirmesine sebep oldu. Yani bugün dikkat edin Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi, Bahreyn gibi ülkeler bile açıkça İsrail'i kınıyorlar.
Daha düne kadar resmi ilişki kurmak üzereydiler.
Kesinlikle normalleşiyorlardı. İbrahim Anlaşmaları'nı imzalamıştı Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri. Suudi Arabistan'ın ne zaman katılacağı konuşuluyordu. Bugün İran'ın resmi söylemleri bütün küresel boyutta görüyorsunuz İsrail'le ilgili. Neden? Düne kadar bu söylemdi yalnızca, ideolojik bir söylemdi. İsrail kötülüktür, İsrail şöyledir, böyledir ama siz bunları yaparak, uluslararası kameralar önünde yaparak, haber ajanslarının önünde yaparak bunu güçlendirdiniz. Burada çok temel bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Belki orayla bitirmek lazım. Amerika'nın bölgeden çekilmesini konuşuyoruz. İsrail bu katliamlarıyla, soykırıma varan katliamlarıyla ben bölgeden çekilmeyeceğim diyor. Ben buradayım diyor. 30 bin insanı öldürdüm. Gerekirse çok daha fazlasını öldürürüm. Gerekirse bekam için nükleer silah kullanabilirim diyor. Bütün alt metinlerde bunu görmek mümkün. Bence burada yalnızca mesele Hamas değil, Gazze değil. Çünkü çok aşırı bir güç kullanıldı. Mesele bunu çoktan aştı. Önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek bir takım geniş kapsamlı çatışmaları engellemek için bu güç. Ve Biden yönetiminde görünüşteki bütün itirazlarına rağmen, kınamalarına rağmen vesaire sonuçta bu işin içinde olduğunu düşünüyorum. Bunun içinde çok basit sebeplerim var yani işte Birleşmiş Milletler'deki oylamalar. İsrail'e yapılan silah sevkiyatının bir gün bile aksamaması, İsrail'e yapılan yardımların aksamaması. Dolayısıyla Amerika İsrail'i durdurmak isteseydi elinde çok fazla güç vardı, imkan vardı. Bunların hiçbirini kullanmadı. Ama bu sonuç verir mi? Bunu göreceğiz. Çünkü dediğim gibi İsrail son tahlilde Batı üstünlüğünün bir aracı.
Yani. Aslında Batı emperyalizminin uç kalesi.
Kesinlikle öyle. Yani ben daha diplomatik tabirler düşünüyordum ama Biden'ın o gidip gelip siz olmasaydınız bile sizi icat ederdik demesinin sebebi, yani öyle bir fonksiyonu var çünkü. Amerika bölgede tırnak içinde birçok pis işini, kirli işini İsrail yaptırıyor. Casuslukları bu yapıyor, suikastları bu yapıyor, darbe girişimlerinde bu bulunuyor. Çünkü ciddi bir know-how'ı da var. Yani bölgeden, çünkü işte Tunuslu, İsrailli olduğu gibi Türkiye'li var, İranlı var. Yetkililer arasında var. Bölgeyi çok iyi biliyor. Amerika'ya böyle çok ciddi bir katkı sağlıyor. Dolayısıyla Amerika açısından biçilmez bir kaftan. Tabii ki kuruluşu daha çok İngiliz ağırlıklıydı ama Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan sonra küresel sistemi Batı menşeli İngilizlerden teslim aldığında da İsrail'i de almış oldu. Ve bu ilişki devam ediyor. Bu ilişki devam edecek. Bence bu açık çek onun için. Ancak dediğim gibi bölge eski bölge değil. Birçok açıdan öyle değil. Yani hem orta güçlerin yükselişi anlamında Suudi Arabistan gibi, Türkiye gibi, İran gibi ülkelerin çok ciddi güç olmalarını görüyoruz. Artık küresel gelişmelere bunlar etki edebilecek güçler haline geldi. Türkiye ve İran'ın Ukrayna Savaşı'ndaki müdahalesine bakın. Yani Batı manşetlerinde artık İran ve Türkiye.
Yani NATO'nun batılı üyeleri inanılmaz bütçelerle yardım yaparken Türkiye ve İran tamamen yerli ve milli İHA'larıyla, SİHA'larıyla dengeleri değiştirebiliyor.
Değiştirebiliyor. Eskiden hani bölge savaş ederdi, Batı silah satardı. Şimdi Batı'da iki ülke savaşıyor, bölge silah
çok
satıyor.
Enteresan.
Çok enteresan. O konuştuğumuz o teorik değişimleri aslında pratikte de biz artık görüyoruz. Dolayısıyla devlet dışı aktörlerin yükselişi farklı bir şey. Yani Husiler'i hiçbir şekilde cezalandıramıyorsunuz.
Evet.
Amerika, İngiltere birleşiyor. Yaptırım uygulayalım. Öyle bir durum yok. Silah satmayalım, o yok. Dolayısıyla dengelerde ciddi bir değişim var. Ha, bunun yol açacağı sonuçlar nedir? Erken, hikayenin içindeyiz. Nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Ama yakından takip edeceğiz.
Evet, Türkiye'de de bunları takip edecek donanım son yıllarda iyice arttı. Sayın Doktor Hakkı Uygur gibi, kendisi Milli İstihbarat Akademisi öğretim üyesi. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.